أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Esma-i Hüsna programında da sizlerle tekrar beraberiz. Programımızın başında söylediğim gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı daha iyi tanımamız için, ona daha güzel iman etmemiz ve ona iyi kulluk yapmamız için Allah'ın isimlerini öğrenmemizi, onları kendi hayatımızda tecelli ettirmemizi bize tavsiye etmişti. Hadislerinde şöyle buyurmuştu: "Muhakkak ki Allah-u Teala'nın 99 ismi vardır ki kim bunları ihsa ederse cennete girer." buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Yani bu isimleri güzelce öğrenir, bu isimlerin manasını kavrar ve hayatında bu isimlerin tesirini gösterirse o zaman cennete girer diyordu Peygamber aleyhisselam. Bugünkü programımızda inşallah Melik, El-Melik ismini, El-Kuddus ismini, bir de Es-Selam ismini öğrenmeye çalışacağız inşallah. Allah-u Teala El-Melik'tir. Haşr suresinde Rabbimizin isimleri sıralanır. O isimlerin arasında El-Melik ismi de geçmektedir. Melik ismi Kur'an-ı Kerim'de genelde şu anlamlara gelmektedir. Önce biz Kur'an içerisinde incelemeye çalışacağız. Görünen ve görünmeyen bütün alemlerin sahibi ve yöneticisi anlamındadır. Melik ismi mülk veya milk mastarlarından türetilmiştir. Mülk veya melikiyet, hükümranlığı, emir ve yasaklar koymayı ve insanları yönetmeyi ifade eder. Mülk kelimesi ise, yani malikiyet ise, eşya ve mallarda veya bunların gelirlerinde kullanım ve yönetim hakkını ifade eder. Yani Allah-u Teala hem melikiyet özelliğine sahiptir, hem de malikiyet özelliğine sahiptir. Hem mülkün sahibidir, hem de mülkin sahibidir. Yani hükümranlık sahibidir, emir ve yasaklar koyar, insanları yönetir, insanların hayatına karışır. Ayrıca eşyalarda ve mallarda Allah-u Teala'nın sözü geçer. Ayrıca bu eşyaların ve malların gelirlerinde ve bunların kazanımlarında, kullanımlarında da yine Allah-u Teala'nın sözü geçer. Eşyanın ve malın yönetimi de Allah-u Teala'nın kontrolünde olması gerekir. Mesela Melik-i Nas denir. Yani Nas suresinde de geçiyor, ileride göreceğiz inşallah. İnsanların meliki ifadesi kullanılır. Malik-i şey ifadesi de kullanılır. Yani eşyalara malik olan, sahip olan anlamındadır. Melik kelimesi, malik kelimesinden daha geniş ve daha kapsamlı bir kelimedir. Yani anlam bakımından daha geniştir. Melik kelimesi, yoktan var ettiği her şey hakkında tasarruf yetkisinde bulunan zat anlamına gelir, özet olarak. Yani hem kendisi yaratmış, hem de yarattıkları konusunda mutasarrıftır. Yani dilediği şekilde tasarruf sahibidir. Dilediği şekilde yetkisi vardır. Dilediğini emreder, dilediğini yasaklar, dilediğini yaşatır, dilediğini öldürür. Bu konuda Allah-u Teala yegane yetki sahibidir. Ve bu yetkiyi Allah'tan kimse alamaz. Ve Allah-u Teala'nın bu yetkisine de kimse müdahale edemez, kimse karışamaz. Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde Melik ismi Allah için kullanılmaktadır. Bu ayetlerin hepsi de Allah'ın ilahlığıyla beraber zikredilmektedir. Yani Allah ne zaman Melik olarak zikredilmişse mutlaka Allah-u Teala'nın uluhiyeti, Allah-u Teala'nın rububiyeti zikredilmektedir. Yani Allah'ı Melik kabul etmekle biz Allah'ın ilahlığını kabul etmiş oluyoruz. Eğer bir insan hayatında Allah'ı melik olarak kabul etmezse, o insanın tevhidi düzgün olmayacaktır. O insanın kelime-i şehadeti düzgün olmayacak ve o insanın yapmış olduğu amelleri de boşa gidecektir, Allah korusun. Rabbimiz Taha suresinin 113. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur: وَكَذَلِكَ اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. İşte biz böylece Kur'an-ı Kerim'i Arapça bir Kur'an olarak indirdik. وَصَرَّفْنَا ف۪يهِ مِنَ الْوَعِيدِ. Ve o Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bir takım ikazlar, bir takım uyarılar indirdik ve bunları açıkladık. Ayrı ayrı ayrıntılarıyla, tafsilatıyla açıkladık. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. İnsanlar sakınırlar, takvalı olurlar ve Allah-u Teala'ya kulluk yaparlar, saygılı davranırlar diye. اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرَ. Veya bir uyarı olur, bir ibret olur veya bir hatırlatma olur, bir gündem olur onlara diye Rabbimiz kitabını indirmiş bize. Ve kitabında her şeyi güzelce açıklamış. Hemen bu ayet-i kerimenin devamında Rabbimiz Taha suresinin 114. ayet-i kerimesinde devamla şöyle diyor: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. İşte gerçek melik, hak melik olan Allah-u Teala ne mübarektir, ne yücedir, noksan sıfatlardan eksiktir. Kur'an'ın indirilişinden sonra Allah-u Teala'nın hak melik olduğundan söz ediliyor. İnsanların hayatlarına karışmaya en yetkili olan meliktir, yani Allah'tır. Allah-u Teala Kur'an'ı indirmekle neyi kastetmiştir, neyi hedeflemiştir? Yani ben yaratanım, yaratıcı benim, melik benim, kral benim, hükümdar benim, ben insanların hayatına karışırım. Ben insanların hayatına müdahale ederim. Çünkü ben yarattım, diyor Rabbimiz. Gerçek melik benim. Benden başkaları gerçek melik değildir. Her ne kadar meliklik taslasalar da insanlar, ama gerçek melik, hak melik Allah-u Teala'dır. Çünkü Allah-u Teala insanların hayatına müdahale ediyor. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'i bize indirmiş. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i okumuyorsak, biz Kur'an-ı Kerim'i anlamıyorsak, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini hayatımıza uygulamıyorsak, Kur'an-ı Kerim'i bir yasa kitabı, bir program kitabı olarak kabul etmiyorsak, fikirlerimizi, düşüncelerimizi, hayatımızı, sevdiklerimizi, nefret ettiklerimizi, hayatımızın bütün birimlerinde Allah-u Teala'yı böyle melik olarak kabul etmezsek, Allah'ı karıştırmazsak, o zaman Allah'ı melik olarak tanımamış oluyoruz. Kur'an hayatımızda hükmetmeyince biz de Allah-u Teala'yı melik olarak kabul etmiş olmuyoruz. Yani biz Kur'an'la ne kadar barışık yaşarsak, Kur'an'la ne kadar uyum içerisinde yaşarsak, Kur'an'a ne kadar saygı duyarsak, Allah-u Teala'nın melikliğini o kadar fazla kabul ediyoruz demektir. Ama biz Kur'an'ı hayatımızın belli bölümlerinde kabul ediyoruz, diğer bölümlerinde kabul etmiyorsak, o zaman Allah-u Teala'nın melikliğini de hayatın bir bölümünde kabul ediyor, diğer bölümlerinde Allah'tan başka melikler kabul ediyoruz demektir, Allah korusun. Müminun suresinin 115. ayet-i kerimesinde yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Yoksa sizi boş yere, anlamsız, saçma bir şekilde yarattığımızı mı zannediyorsunuz? وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Yoksa siz yine bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz, diyor Rabbimiz. Sonra devam eden 116. ayet-i kerimede فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Gerçek melik olan Allah-u Teala mübarektir. Yücedir Allah-u Teala. İnsani özelliklerden, beşeri zaaflardan Allah-u Teala tamamen yücedir. La ilahe illahu, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Rabbul arşil azim, yüce arşın sahibi Allah'tır. Veya yüce arşın sahibi olan Allah, yücedir, azamet sahibidir. Burada da insanların yaratılışından bahsediyor Rabbimiz. Daha sonra da kendisinin melikül hak olduğundan bahsediyor. Yani insanları boşa yaratmamış Rabbimiz. Onların hayatlarında bir düzenleme yetkisi vardır. Ve Rabbimiz bu ayetlerle insanların hayatlarını düzenleme yetkisinin kendisine ait olduğunu, bu konuda yetki sahibi olduğunu Rabbimiz belirtiyor. Biz de yaratılış gerçeğimizi düşüneceğiz. Hayvanlardan, diğer varlıklardan farklı olduğumuzu düşüneceğiz. Allah-u Teala gönül eğlendirmek için veya ıssızlıktan canı sıkıldığı için veya korktuğu için bizi yaratmamıştır. Bir hedef için, bir gaye için yaratmıştır Rabbimiz bizi. Biz de işte yaratılış gayemizi devamlı gündemde tutacağız, hatırımızda tutacağız ve Allah-u Teala'nın melik olduğunu, yani beni yaratan Allah'sa benim hayatıma karışmaya layık olan da O'dur. Yaratamayan kimselere açıkça diyeceğiz ki siz bizi yarattınız mı? Hayır. O halde sizin bizim hayatımıza karışma yetkiniz yoktur. Beni yaratan Rabbim benim hayatıma karışır. Benim kabul ettiğim hükümran O'dur. Hükümranlık O'na aittir. Siz kim oluyorsunuz diyerek yeryüzünün sahte meliklerini bizim reddetmemiz gerekiyor. Yine Rabbimiz Cuma suresinin 1. ayet-i kerimesinde Rabbimizin melik özelliğinden bahseder. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ Yerde ve göklerde olan her şey Allah-u Teala'yı tesbih ederler. Ki o Allah meliktir, kuddüstür, azizdir ve hakimdir. Burada Rabbimiz 4 tane ismini zikrediyor tesbihten sonra. Cuma suresini şöyle düşündüğümüz zaman burada Rabbimiz kendisinin özelliklerinden bahsediyor ve Cuma suresinde Rabbimiz özellikle Yahudileri uyarıyor ve Muhammed ümmetinin Yahudiler gibi olmamasını, Yahudileşmemesini bize anlatıyor ve diyor ki ben peygamber göndermeye en yetkili kimseyim. Ben peygamber gönderirim. Ben kitap gönderirim. Peygamberlerime kitabı öğretirim, hikmeti öğretirim. Onlar da insanlara öğretirler. Onun için bu konuda kimse bana karışamaz. Sonra ben kitap gönderirim, Kur'an'ı gönderirim, bu konuda kimse bana karışamaz. İşte benim gönderdiğim peygambere sımsıkı sarılın, onun yolundan gidin. Benim gönderdiğim Kur'an'a sımsıkı sarılın. Kur'an'ı sakın ha Yahudiler gibi yapmayın. Yahudiler kendi kitaplarını, Tevratlarını almışlar, kabullenmişler, saygı duymuşlar. Ama daha sonra onu böyle sırtlarına atmışlar.
Tıpkı sırtında ciltler dolusu kitap taşıyan merkeplere dönmüşler onlar. Aynı konuma dönmüşler. İşte Rabbimiz uyarıyor. Bakın ben melekim diyor. Yahudiler gibi olmayın. Hayatınıza beni karıştırın. Peygamber göndermekte ben yetkiliyim. Bu konuda kimse yetkili değildir. Ve kimse bana karışamaz. Ben dilediğimi gönderirim. Ve bu konuda fadıl bana aittir. ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ Bu Allah'ın bir fazlıdır peygamberlik. Allah dilediğine verir. Bu konuda kimse Allah'a müdahale edemez. Sonra kitabı göndermek ve kitabı indirmek Allah-u Teala'ya aittir. Allah-u Teala'nın yetkisi dahilindedir. Hiçbir kimse sen niye bu kitabı gönderdin veya ben Allah'ı hayatıma karıştıramam diyemez. Allah kitap göndermiştir bizim hayatımızı düzenlemek için. Sonra hiçbir kimsenin Allah katında özelliği yoktur. Allah katında özel bir sınıf yoktur kesinlikle. Onun için Yahudiler kendilerini Allah katında böyle özel bir sınıf olarak görüyorlar. Biz Allah'ın sevgilileriyiz diyorlar. Rabbimiz de bunu reddediyor. Eğer siz gerçekten Allah'ın sevgilileriyseniz o zaman ölümü temenni edin. Görelim bakalım diyor Rabbimiz. Ama onlar ölmeyi istemiyorlar. Kendilerine 1000 yıl ömür verilse onlar yine yaşamayı tercih ediyorlar. Ayrıca Allah-u Teala Cuma konusunda da bizim hayatımıza karışıyor. Meliktir Allah-u Teala. Yani işimizi, gücümüzü, ticaretimizi bırakmamızı Cuma'ya çağrıldığı zaman Müslümanlar hemen ibadete koşmaları gerektiğini Rabbimiz söylüyor. Bir de ben size peygamber gönderdim. Sakın ha oyun ve eğlenceye dalarak bir takım ticari, ekonomik endişelerden dolayı, maişet temininden dolayı sakın ha benim peygamberimi ayakta dikmeyin. Peygamberim size nasihat ederken, peygamberim size uyarılarda bulunurken sakın ha peygamberi ayakta dikmeyin. Peygamberi hayatınıza karıştırın. Peygamberin prensiplerini göz önünde bulundurun diyor Rabbimiz Cuma suresinin 1. ayet-i kerimesinde. Böylelikle Melik ismini Rabbimiz Cuma suresinde güzelce açıklamış oluyor. Cuma suresinden sonra da Münafıkun suresi geliyor. Yani ne demektir bu? İşte Muhammed ümmeti eğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize öğretmiş olduğu gerçek bilgileri ve hikmetleri öğrenmezse, ayrıca Kur'an-ı Kerim'e Yahudiler gibi davranacak olursa, saygı duymayacak olursa, o zaman Muhammed ümmeti de münafıklaşmaya başlamış demektir Allah korusun. Nas suresinde Rabbimiz قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ buyuruyor. Rabbimizin 3 tane özelliği, Rab özelliği, Melik özelliği ve ilah özelliği burada gündeme geliyor. Sığınacak tek makam var. O da Melik olan Allah'tır. Allah'ın dışında hiçbir makam sığınılmaya layık değildir. Şeytanların telkinlerinden ancak Allah'a sığınacağız. İnsanların ve cinlerin şeytanlarının yine şerlerinden Allah-u Teala'ya sığınacağız. Günümüzün melikleri, sahte kralları, hükümdarları kesinlikle bizi koruyamazlar. Koruma özelliğine sahip değiller. Ancak koruma özelliğine sahip olan Allah'tır. Onun için biz Allah-u Teala'nın Melik ismine sığınacağız. Ve ya Rabbi sen beni korusun, sen beni koru ya Rabbi diyerek Allah-u Teala'nın Melik özelliğini hayatımızda tecelli ettirmeye çalışacağız. Hayatımızda etkisini göstermeye çalışacağız. Allah-u Teala'nın Melik özelliği, hem Melik özelliğinin, Melik isminin hem dünya boyutu vardır hem de ahiret boyutu vardır. Yani Allah dünyada da meliktir, ahirette de meliktir. Önce Allah-u Teala'nın dünyadaki melikliğini, dünyadaki hayata karışmasını, dünyadaki krallığını, hükümdarlığını, koruyuculuğunu biz açıklamaya çalışalım. Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 26. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ De ki, ey malikel mülk olan Allah'ım, mülk senin elindedir. Sen onu dilediğine verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ Ve dilediğinin elinden de sen onu çeker alırsın. Saltanat, hakimiyet senin elindedir ya Rabbi. Mal, eşya senin elindedir ya Rabbi. Sen onu dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Makam ve mevki, izzet ve şeref senin elindedir ya Rabbi. Sen onu dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ. Dilediğini aziz kılarsın, şerefli kılarsın, dilediğini de zelil, adi ve bayağı kılarsın ya Rabbi. Biyedikel hayr, bütün hayırlar senin elindedir ya Rabbi. Senin kontrolündedir ya Rabbi. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Sen her şeye güç yetiren, her şeyi ölçen, biçen ve takdir edensin ya Rabbi diyoruz. Âl-i İmrân suresinin 26. ayet kerimesinde. Böylelikle Rabbimizin malikil mülk olduğunu, dünyada mülk sahibi olduğunu, dünyada yetkili olduğunu, mülkü onun elinde bulunduğunu, izzet ve şerefin onun elinde bulunduğunu anlamış oluyoruz. Yani Allah'ın melik özelliğinin dünyadaki yansıması Böylelikle bu ayette zikredilmiş oluyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin henüz yeni konuşmaya başlayan çocuklara öğretmiş olduğu bir ayet-i kerime vardı. Furkan suresinin 2. ayet-i kerimesi. Orada da Rabbimizin melikliği, özellikle melikliğinin dünya boyutu gündeme getiriliyor. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O Allah, yani kuluna Furkan'ı indiren Allahu Teala, mübarek olan Allah, mülk O'nundur. Yerde de ve göklerde de mülk O'nundur. Mülkün sahibi O'dur. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا O çocuk edinmemiştir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ Allah-u Teala'nın otoritede, hakimiyette, mülkte, meliklikte, krallıkta, hükümranlıkta, insanların hayatına karışmakta kesinlikle ortağı yoktur. Allah bu konuda ortaksızdır. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ Çünkü yaratmıştır O, her şeyi yaratanıdır. Yaratan Allah'sa, hayata karışan da Allah olması gerekiyor. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Allah yaratmış, her şeyi güzelce ölçmüş, biçmiş ve insanlara güzel bir kader takdir etmiştir. Ayrıca insanların mutluluğu için Allah-u Teala kurallar koymuştur, yasalar koymuştur ve bunları güzelce ölçmüştür, biçmiştir. Rabbimizin melik olmasının bir de ahiret boyutu vardır. Ahirette de Allah-u Teala meliktir. Dünyadaki meliklerin, sahte meliklerin ahirette hiçbir sözü geçmeyecektir. Hiçbir yetkisi olmayacaktır. Dünyada sözü geçen insanların ahiret günde hiçbir zaman sözü geçmeyecek. Dünyada bazı makamlara insanlar meliklik özelliği verirler ama o makamların orada ahiret günde hiçbir yetkisi olmayacaktır. Hemen kitabımızı açtığımız zaman karşımıza çıkan Fatiha suresinde Maliki Yevmiddin diyoruz. Ya Rabbi sen din gününün sahibisin. Yani insanların cezalarını ve mükafatlarını gördükleri, herkesin karşılığını gördüğü o günde tek söz sahibi sensin. Senden başka kimse konuşamayacak. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُّورِ O gün sura üfürülecek. Sura iki defa üfürülecek. İlk üfürüşte de mülk Allah'ındır. İkinci üfürüşte de mülk Allah-u Teala'nındır. Yani bu dünyanın, kıyametin kopması konusunda mülk Allah'ın elindedir. Yetki Allah'ın elindedir. Sonra ve Allah'ın huzuruna toplanması konusunda da yine mülk Allah'ındır. Bu konuda kimse Allah-u Teala'ya müdahale edemeyecek, Allah-u Teala'nın önüne geçemeyecektir. El-mulku yevme izinil hakku lirrahman. İşte o gün, o kıyamet gününde tek yetkili Rahman olan Allah olacaktır. Mülk O'nun olacak. Saltanat o gün O'nundur. Yetki O'nun. Hakimiyet ve egemenlik kayıtsız şartsız o gün O'nun olacaktır. وَكَانَ يَوْمَنْ عَلَى الْكَافِرِينَ عَصِيرًا O gün kafirlere zor bir gün olacaktır. Furkan suresi 26. ayet-i kerime. Müminin suresinin 16. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyurur. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ Bugün hakimiyet kimindir? Söyleyin bakalım. Bütün insanlar ve cinler Allah'ın huzurunda toplanmış. Herkes imtihanın sonucunu bekliyor. Rabbimizin kendilerine nasıl muamele edeceğini bekliyor. Kimseye konuşma yetkisi verilmemiş. Verilenler de ancak doğruyu söyleyecekler. O zaman Rabbim soracak insanlara. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ Bugün otorite kimin? Söyleyin bakalım. Bütün herkes o zaman لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ Tek olan ve kahhar olan, kullar üzerinde kahhar sıfatına sahip olan Allah'a aittir diyeceklerdir. O gün dünyadayken kendilerinde bir takım yetki görenler, söz sahipleri, ben insanların hayatına karışırım, sizin Rabbiniz benim diyenler, firavunlar ve firavunlaşmış insanlar, o gün onların hiçbir zaman sözü geçerli olmayacak, o gün onların yetkisi olmayacak. Onların konuşmalarına kesinlikle müsaade edilmeyecek, hatta onlar adam yerine konulmayacak, Allah onlara bakmayacak, onları arındırmayacak, onlarla konuşmayacak. Çünkü onlar yeryüzünde haksız yere meliklik taslamışlardı. Eğer biz Allah-u Teala'nın melik olduğunu kabul edersek, o zaman Rabbimiz bizi cennetine koyacak, nimetlerine gark edecek bizi. İşte Allah-u Teala'nın melik özelliğini kabul edenlere Rabbimiz İnsan Suresinin 20. ayet-i kerimesinde büyük bir saltanat, büyük bir mülk vereceğini vaat ediyor. وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَب۪يرًا Nereye bakarsan bak, orada nimet göreceksin. Nimetlerin içerisinde olacaksın ve büyük bir mülk göreceksin. İnsanlar dünyadayken bazı mülklere sahip olabilirler. Veya insanlar dünyadayken sınırlı melik olabilirler. Bazı yerlerde sözleri geçer, hükümranlığı geçer. İnsanlar bazı yerlerde belki melik olabilirler, kral olabilirler. Ama ahiret gününde kesinlikle insanlar kral olamayacaklar, melik olamayacaklar, mülke sahip olamayacaklar. Ancak inananlar müstesnadır. Müslümanlar müstesnadır. İmtihanı kazananlar, Allah'ın kitabına uyanlar müstesnadır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisine göre cehennemde cezasını çeken bir Müslüman, yani tevhid üzere ölmüş, Müslümanca yaşamış, Müslümanca ölmüş ama kusurları, ayıplarından sonra cezasını çekiyor ve cennete giriyor. Rabbimiz ona dünyanın 10 misli kadar bir saltanat verecektir, büyük bir mülk verecektir. Artık biz gerçekten samimi bir şekilde Allah'ın dinini yaşamaya çalışan insanlara Rabbimizin vereceği mülkü ve saltanatı düşünelim. Şeytanlar bizleri saptırmak için genellikle mülk konusunda gündeme girerler bizim hayatımıza. Aynı şeyi şeytan da, iblis de, şeytanların babası olan, hocası olan iblis de aynı taktiği uygulamıştı. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı cennetten çıkarırken onları mülk ile kandırmıştı. Ve onlara demişti ki, قَالَ يَا آدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى Ey Adem, ben sana ebedilik ağacını göstereyim mi? Ona delalet edeyim mi? وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى Ben seni öyle bir mülke delalet edeyim ki, öyle bir mülkü göstereyim ki, artık sonsuz, sonu gelmeyecek, asla yok olmayan bir mülkü sana göstereyim mi diyerek Hazreti Adem'e yaklaşmıştır. Şeytan insandaki bu duyguyu biliyor. İnsanlara mülk sahibi olmak, söz sahibi olmak, makam mevki sahibi olmak süslü gösterilmiştir. Allah tarafından da süslü gösterilmiştir, şeytan tarafından da süslü gösterilmiştir. Allah bizim fıtratımıza, yapımıza bunu koymuştur. Özümüzde, cevherimizde bu vardır. Ama biz Kur'an'la, Kur'an'ın eğitimiyle Rabbimizin vermiş olduğu bu özelliği güzel bir yöne kanalize ediyoruz. Ama şeytana teslim olan insanlar o zaman şeytanın bezemesiyle, şeytanın süslemesiyle, tezyin etmesiyle mülkü yerinde kullanmıyorlar. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu yetkileri ve sınırları yerinde kullanmıyorlar. Onun üzerine insanlar artık azgınlaşmaya ve haddi aşmaya başlıyorlar. Bugünkü şeytanlar da aynı şekilde. Bize diyorlar ki mülk sahibi olmanız lazım. Zengin olmanız lazım. Siz Allah'ın dinine hayata hakim kılmak mı istiyorsunuz? Siz iyi bir Müslüman mı olmak istiyorsunuz? Önce zengin olmanız gerekir. Eğer zenginseniz sözünüz dinlenir. Zenginseniz siz yetki sahibisiniz. Önce zengin olun, sonra İslam'ı hayata hakim kılmaya çalışın diyerek şeytanlar bugün bize yaklaşıyorlar. Eğer biz de onların bu telkinlerini kabul edecek olursak, onların bu vesveselerini, onların bu vahiylerini kabul edecek olursak, artık mülk kazanmak için, yetki sahibi olmak için veya mal kazanmak için habire çalışacağızdır. Artık ahiretimizi mamur etmek yerine dünyamızı mamur etmeye çalışacağız ama ahiretimizi de harabeye çevireceğizdir. Ondan sonra da ölmeyi istemeyeceğiz, dünyada ebedi kalmayı isteyeceğiz. Çünkü insanlar mamur olan dünya hayatından harabeye dönmüş olan ahiretlerine kesinlikle dönmeyi istemezler. İşte şeytanlar bizi mülkle aldatıyorlar, Hazreti Adem'i aldattıkları gibi. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yine ey Adem oğulları aman şeytan sizi babanız Adem'i kandırdığı gibi sizi de kandırmasın, cennetten çıkarmasın diyerek bizi uyarıyor Rabbimiz. Biz de bugünün çağdaş şeytanlarına dikkatli olacağız. İnsan ve cinlerin şeytanlarına, yerel şeytanlara, mahalli şeytanlara, sinsi şeytanlara karşı dikkatli olacağız ve mülk konusunda Allah-u Teala'yı hakim kılacağız. Allah-u Teala'nın dediği şekilde dünyaya yaklaşacağız. Dünyadan nasiplenmemiz, dünyadan faydalanmamız Allah'ın gösterdiği ve öğrettiği şekilde olacaktır. Nur suresinde Rabbimiz müminlerden bahseder. Allah'ın nurundan nasibini almış, Kur'an'dan nasibini almış erkeklerden bahseder. Gerçek erkek şudur diyor Rabbimiz. رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ O müminler Allah'ın nurundan nasibini alan insanlar öyle erkeklerdir ki, onlar öyle er kişidir ki, onlar öyle heriftirler ki, ne ticaret ne de alışveriş onları kesinlikle Kur'an'dan alıkoymaz. İşte biz mülk konusunda devamlı Kur'an'la beraber düşüneceğiz. Allah-u Teala nasıl davranmamızı istiyorsa ona göre hareket edeceğiz. Yine Rabbimiz Münafıkun suresinde izzet ve şerefi anlatırken وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ 8. ayet-i kerime İzzet ve şeref Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Ama münafıklar bunu bilmezler diyor. Yani biz aziz olmak istiyorsak, izzetli ve şerefli olmak istiyorsak Allah'ın melik özelliğini kabul edeceğiz. Mülkü Allah'ın verdiğini kabul edeceğiz. Allah'ı hayatımıza karıştıracağız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın prensiplerini ve direktiflerini göz önünde bulunduracağız. Bunlara saygı duyacağız. Ayrıca kesinlikle bizim dünyadaki bir takım ekonomik veya siyasi uğraşlarımız bizi Allah'ın zikrinden alıkoymayacak. Bizi izzetsiz ve şerefsiz yapmayacak. Çünkü devam eden ayette Rabbimiz ya eyyühellezine amenu La tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Kur'an'dan alıkoymasın. Allah'ı anmaktan, Allah'ın zikrinden kesinlikle sizi engellemesin, sizi oyalamasın, alıkoymasın diyor. Yani biz Allah-u Teala'nın kitabını baş tacı yapar ve dünya hayatına kapılmadan Allah-u Teala'nın kitabını yaşamaya çalışırsak, Allah-u Teala'nın kitabını yegane baş tacı yapar ve yegane rehber olarak kabul edecek olursak, o zaman kesinlikle biz nura sahip olmuş olacağız, kesinlikle biz izzet ve şeref sahip olacağız. Ama ne zaman ki biz cihadı terk ettik, ne zaman ki biz Kur'an'ı terk ettik, ne zaman ki biz alışverişe daldık, dünyaya daldık, o zaman izzet de elimizden gidecek, nur da elimizden gidecek, zillet içerisinde adice, bayağıca bir hayatın içerisine dalmış olacağız. Dünyayı büyükleyenler dünyaya elde ederler ama Allah-u Teala'nın müsaade ettiği şekilde. Yani soğan ve sarımsak için koşturan insanlar dünyada Allah-u Teala'nın takdir ettiği kadar soğan ve sarımsağa sahip olurlar. Ama kudret helvası ve bıldırcın eti için koşuşan insanlar, hedefi ahiret olan, cennet nimetleri olan insanlar dünyayı küçümserler. Dünya onlar için basittir. Dünya onların ayağının altına serilecektir. Dünya onların arkasından koşup gelecektir. Dünya onlara ram olacak, boyun eğecektir. Ve cennetin nimetleriyle o Müslüman karşılaşacaktır. Rabbimizin bugün öğreneceğimiz diğer bir adı El-Kuddus adıdır. El-Kuddus adı da yine Allah'tan başkasına verilmesi caiz olmayan, doğru olmayan bir isimdir. Ve bu isim Allah-u Teala'nın Kuddus ismi Melik isminden daha sonra gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de geçen yerlerde El-Kuddus ismi Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinde ve Cuma suresinde geçiyor. Yani iki yerde geçiyor. Bu iki yerde de El-Kuddus ismi El-Melik isminden sonra geçmektedir. Yani Allah kraldır ama dünya kralları gibi değildir. Çünkü dünya kralları bir takım eksikliklerle, bir takım acizliklerle, bir takım ayıplıklarla dolu. Yanlışlar, unutmalar, hatalar onların hayatında çoktur. Ve onlar girdikleri bir bölgeyi ifsad ederler, bozguna uğratırlar dünyanın melikleri. İnsanlara mutluluk temin etmezler. Onlar da zaten Allah'a muhtaçtırlar. Allah onlara güç vermese onlar kesinlikle melik olamazlar. Ama Allah gibi melik olan yoktur çünkü Allah Kuddus'tur. Allah noksanlıklardan, eksikliklerden, hatadan, gafletten, acizden, ayıptan, yanlıştan kesinlikle Allah-u Teala uzaktır. Allah'ın melikliğini Kuddus ismiyle beraber düşüneceğiz. Kuddus kelimesi Kudüs kelimesinden türetilmiştir ve mübalağa ifade eder. Yani Rabbimizin bu konuda gerçekten Kuddus olduğunu, yani eksikliklerden mübalağalı bir şekilde ari olduğunu, uzak olduğunu anlatıyor. Kuddus isminde Allah-u Teala'nın eksikliklerden, hatalardan, yanlışlardan, beşeri zaaflardan ve eksikliklerden uzak olma anlamı var bir. Bir de temiz olma, lekesiz olma, pak olma anlamı vardır. Yani Allah hem temizdir, hem paktır, hem de eksikliklerden uzaktır. Allah-u Teala'nın Kuddüs ismini şöyle ikiye ayırabiliriz. Ve Allah-u Teala'nın Kuddüs ismi iki özellikten meydana gelir. Tenzih ve takdis. Eğer tenzih ve takdis varsa Kuddüs ismi tecelli ediyor demektir. Yani biz Allah-u Teala'yı tenzih ediyor, sonra da takdis ediyorsak veya takdis ediyor hem de tenzih ediyorsak o zaman Allah-u Teala'yı hakkıyla Kuddus olarak kabul etmişiz demektir. Tenzih ne demek? Tenzih Allah-u Teala'yı bir takım eksikliklerden, bir takım ayıplardan, bir takım kusurlardan, insanda bulunan zaaflardan uzak tutmak demektir. Kuddus ise, takdis ise Allah-u Teala'yı en güzel vasıflarla vasıflamak, Allah-u Teala'yı temiz, hak olarak kabul etmek, lekesiz olarak kabul etmek demektir. Rabbini tanıyan birini görmek istiyorsanız bu adama bakın diyordu. İşte İhlas suresini tanıdığımız zaman Rabbimizin Kuddus ismini de tanımış oluyoruz. Rabbimiz buyuruyor İhlas suresinde قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ. İşte bu iki ayet-i kerimede Rabbimizi takdis ediyoruz. De ki o Allah bir tektir. Tek söz sahibidir. Yetkili olan O'dur. Hayata karışan O'dur. Allah-u Teala ehad olması gerekir. Yani Allah'tan başka hiçbir kimseyi yetkili tanımayacağız. Allah'tan başka hiçbir kimsenin emir ve yasaklarına itibar etmeyeceğiz. Hiçbir kimsenin emir ve yasaklarına saygı duymayacağız. Ancak Allah-u Teala'ya saygı duyacağız. Bilal-i Habeşi o kızgın çöllerde işkence görürken, dağlanırken vücudu, ateşe bastırılırken, üzerinde taşlar konurken ehad kelimesini söylüyordu. ve bu ehad kelimesi müşrikleri öfkelendiriyordu. İşkencenin dozunu daha fazla artırıyorlardı. Bilal-i Habeşi ehad sözünü söylerken kafirler onun ne demek istediğini çok iyi anlıyor. Allah'tan başka etkili kimse yoktur, Allah'tan başka melik yoktur, ben ancak Allah'ın kurallarına ve yasalarına uyarım diyordu ve o kafirler de bunu çok iyi anlıyorlardı. Allahu Samet, Allah Samet'tir. Yani Allah güçlüdür, Allah yenilmez kesinlikle. Allah-u Teala insanlara muhtaç değildir. Hiçbir kimseye muhtaç değildir. Allah-u Teala insanların ibadetlerine, zikirlerine ve dualarına da muhtaç değildir. Ama bütün insanlar ve bütün evren, bütün alemler Allah-u Teala'ya muhtaçtır. İşte İhlas Suresinin birinci bölümünde Allah'ı biz böyle takdis ediyoruz. İkinci bölümünde ise tenzih ediyoruz. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Allah doğmamıştır, doğurmamıştır ve onun hiçbir şekilde eşi ve benzeri yoktur. Hiçbir kimse ona eş, küfü, denk olamaz kesinlikle. Böylelikle Rabbimizi tenzih etmiş oluyoruz. İnsani özelliklerden, beşeri zaaflardan, ortaklıktan, ortaklı düşünmekten Rabbimizi tenzih etmiş oluyoruz. Tenzihle takdis bir araya geldiği zaman Kuddus ismi ortaya çıkıyor. Allah-u Teala yeryüzünde bir halife yaratacağım diyordu meleklerine. Melekler de takdis ediyoruz ya Rabbi. Yani biz bunu yaparken insanları yaratmana ne gerek var diye melekler cevap veriyorlardı. Yani melekler Allah-u Teala'yı kutsuyorlar, Allah-u Teala'yı takdis ediyorlar. Cuma suresinin birinci ayet kerimesinde yine يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّسِ الْعَز۪يزِ الْحَكِيمِ Burada da Allah-u Teala'nın Kuddus ismi geçiyor, Melik isminden sonra. Yani Allah insanların nitelemelerinden, insanların vasıflandırmalarından uzaktır. Allah-u Teala öyle bir meliktir ki, yani insanların hayatına öyle karışır ki, kesinlikle hatasızdır. Hata yoktur onun hayatında. Cuma suresini şöyle bir bütün olarak düşündüğümüz zaman, peygamber gönderir ama kesinlikle Allah-u Teala bu göndermesinde herhangi bir eksiklikten ve zaaftan uzaktır. Yani mükemmel bir şekilde peygamber gönderir, peygamber göndermesinde temizdir, haktır ve lekesizdir. Sonra Allah kitap gönderir, insanların hayatına karışır. İnsanların hayatına karışırken, kitabı gönderirken Allah-u Teala kuddüstür. Yani eksikliklerden, zaaftan uzaktır. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın kitabı da mukaddestir. Yani eksikliklerden, ayıplardan uzaktır ve ona ne önünden ne arkasından batıl kesinlikle yaklaşamaz. Cebrail aleyhisselam vahiy getirdiği için ayrıca günahlardan, hatalardan da uzak olduğu için, emin ve güvenilir olduğu için, Allah katında belli bir şerefi ve gücü olduğu için Cebrail'e de Ruhul Kudüs ifadesi kullanılmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Musa'ya da vahiy gelen yere, vahiy geldiğinden dolayı bil vadil mukaddesi tuva. Mukaddes, mübarek Tuva Vadisi'nden bahsediyor Rabbimiz Taha Suresinin 12. ayet-i kerimesinde. Yani bu vadi herhangi bir özellikten dolayı değil, sadece ve sadece vahiy geldiğinden dolayı mübarek olmuştur. Eğer bir yere vahiy geliyorsa, bir yerde Kur'an gündemdeyse, bir yerde Allah'ın ayetleri gündemdeyse, orası mukaddes demektir, orası kutsal demektir. Allah-u Teala'nın Kuddus ismi, muhalefetül lil havadis sıfatıyla alakalıdır. Yani Allah-u Teala sonradan yaratılanlara kesinlikle benzemez. Sonradan yaratılan insanların ve cinlerin bazı eksiklikleri, bazı zaafları Allah-u Teala'da yoktur. Ayrıca İmam Gazali Kuddus ismini muhalefetül lil havadis sıfatıyla beraber düşünürken şöyle diyor: İnsanların kemal zannettikleri bazı özellikler vardır. Bunlar geçici ve görecelidir. Yani şahıslara ve toplumlara göre değişir. İnsanların fikir ve düşüncelerine, değer yargılarına göre değişir. Allah-u Teala işte insanlardaki bu kemallikten de uzaktır. Çünkü insanların kemal olma özelliği sınırlıdır. Yani belirli yerlerle sınırlanmıştır. Belirli seviyede sınırlanmıştır. Yani insanların kemali Allah-u Teala'nın Kuddus özelliğiyle aynı değildir. Bundan dolayı biz Allah-u Teala'yı Kuddus olarak tanırken hem beşeri noksanlıklardan uzak olarak tanıyoruz, hem de insanlar üzerindeki bir takım kemal sıfatlarından da Allah-u Teala uzaktır. Yani Allah-u Teala'yı insanlardaki kemal sıfatlarıyla nitelendirmemiz doğru değildir. Şimdi El-Kuddus ismi bizim üzerimizde nasıl bir tesir yapması gerekiyor? Yani biz bu isimleri öğrenirken mutlaka bizim hayatımızda tesir olacaktı. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyordu ki "Men ahsaha dehalel cennet." Kim bu isimlerin tesirini hayatında gösterirse O zaman cennete girer diyordu. Yani kuru kuruya ezberlememiz bu isimleri bir anlam ifade etmez. Bu isimlerin anlamlarını sadece öğrenivermemiz, kavramamız yeterli değildir. Bu isimler hangi kökten gelmiştir, hangi kelimeden türemiştir, hangi anlamlara geliyor bunları bilmemiz yeterli değildir. Bunları bilmekle beraber bu isimlerin hayatımızda tesirini göstermemiz lazım. Yani bu isimler hayatımızda tecelli etmesi lazım, hayatımızda gerçekleşmesi lazım. Öncelikle biz yani Kuddüs ismini, Allah-u Teala'nın Kuddüs ismini öğrendikten sonra Allah'tan başka hiçbir kimseye ve hiçbir makama kutsallık vermeyeceğiz. Kutsal olan Allah'tır, Kuddüs olan Allah'tır. Bu özelliği Allah'tan başka kimseye veremeyiz. Çünkü bütün insanlar ve bütün makamlar, yeryüzünün makamları kesinlikle Kuddüs değildir. Eksikliklerle, ayıplarla, acizlerle ve gafletlerle dolu. Yani Allah'ın dışında kimseye bu yetiyi vermeyeceğiz. Bize emreden o olacak, hayatımıza yasak koyan o olacak, hayatımıza karışan sadece Allah olacak. Onun dışında bir takım insanları, kim olursa olsun, bir takım şahısları, bir takım makam ve mevzileri kesinlikle mübarek kılmak, mukaddes kılmak veya kutsal kılmak yoktur. Kutsal ancak Allah'tır. Yani onu büyük kabul edeceğiz. Onu eflerden, ayıplardan, kusurlardan uzak kabul edeceğiz. Onun dışında hiçbir kimseye böyle bir özellik vermeyeceğiz. Dolayısıyla itaat edilecek sadece Allah'tır. Allah'ın dışında kimseye itaat etmeyeceğiz. Kim olursa olsun, ister alim olsun, ister zalim olsun, ister baba olsun, ister anne olsun, ister evlat olsun, eğer Allah-u Teala'nın emirleriyle çelişiyorsa söyledikleri şeyler, hiçbir kimseyi kabul etmeyeceğiz. Çünkü hayatımızda Allah'tan başka kutsal tanımayacağız. Kuddüs ismini öğrenirken kutsallık ve mukaddesliğin vahiy ile alakalı olduğunu söylemiştik. İşte hayatımızı biz vahye uydurmaya çalışacağız. O zaman hayatımız kutsal olacak. Hayatımız mübarek olacak. Hayatımız mukaddes olacaktır. Mesela mukaddes topraklar diyoruz. Ne demektir bu? Yani vahyin indiği yerler demektir. Vahyin geldiği yerler demektir. Mesela mübarek Ramazan diyoruz. Neden mübarektir Ramazan? Çünkü vahiy gelmiştir de ondan dolayı. Mübarek Kadir gecesi diyoruz. Neden dolayı? Çünkü o gecede vahiy gelmiştir, Kur'an gelmiştir. Bundan dolayı Ürdün bölgesine ve Suriye'nin, Türkiye'nin bazı bölgelerine yemin eder. Vettini ve Zeytun diyerek. Bu bölgelerin hepsi mübarek beldedir. Çünkü oralara vahiy gelmiştir. Peygamber gönderilmiştir oralara. Eğer biz de hayatımıza vahiy indirgeyebilirsek, Allah-u Teala'nın gökten indirdiği vahyi biz de hayatımıza indirirsek, o zaman bizim hayatımız da mübarek olacaktır. Ama biz Allah-u Teala ben bunu sizin aranıza indirdim, sizin hayatınıza indirdim dediği halde, yok ya Rabbi biz bunu indirmeyelim, tekrar kaldıralım der Kur'an'ı rafa kaldırırsak, eğer Kur'an-ı Kerim'i böyle güzel güzel torbaların içerisine koyar, yukarılara kaldırırsak, vitrinlerin içerisine koyar, vitrinleri süslemeye çalışırsak, bizim hayatımızda kesinlikle mukaddeslik, kutsallık olmayacaktır. Ama biz hayatımıza Kur'an'ı indirirsek, yani Kur'an'ı yaşarsak, Kur'an'la beraber olursak, Kur'an'a saygı duyarsak, o zaman bizim hayatımızda mübarek olacaktır. Aklımızda Kur'an olursa aklımız mübarek olacaktır. Kalbimizde Kur'an hakim olursa kalbimiz mübarek olacaktır. Fikir ve düşüncelerimizde, inanç ve akidemizde Kur'an varsa bunların hepsi mübarek olacaktır. Oturduğumuz eve Kur'an iniyorsa, yani Kur'an gündeme geliyorsa evimiz mübarek olacaktır. Sohbetlerimiz, oturmalarımız, meclislerimiz, muhabbetlerimiz Kur'an'a göre olursa, yani evlerimize, sohbetlerimize, muhabbet ortamlarımıza Kur'an inecek olursa, Kur'an'la beraber olacak olursak oralarda mübarek olacak demektir. Çünkü Allah'ın kulları Allah'ın evlerinden herhangi bir evde Kur'an'ı gündeme getirirler. يَتَدَارَسُونَ الْكِتَابِ Kitabı okurlarsa, Kur'an'ı ders olarak işlerlerse artık onların üzerine melekler inecektir. Allah'ın rahmeti orayı kuşatacaktır. Ve Allah kendi katındaki meleklere bu kullarını övecektir, onları anacaktır. Yine bu Kuddüs ismi bizim üzerimizde tesirini göstermesi gerekir. Allah-u Teala'yı biz Kur'an'dan tanıyacağız. Allah-u Teala'yı başka kaynaklardan tanımayacağız. Çünkü Kur'an Allah'ı en güzel anlatan kitaptır. Allah-u Teala kendisini tanıtmak için kitabı göndermiştir. Hakkıyla kulluk yapsınlar diye Allah-u Teala göndermiştir. İlim kelimesi de vardır, marifet kelimesi de vardır. Yani ibadet etmek demek, hakkıyla tanımak ve hakkıyla bilmek anlamlarını da taşır. İşte Allah-u Teala insanları ve cinleri ben ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Yani beni tanısınlar, beni melik olarak, beni kuddüs olarak, beni selam olarak bilsinler diye yarattım diyor Rabbimiz. Biz babamızdan, dedemizden veya bir takım makamlardan, mevkilerden Allah'ı tanımayacağız. Allah'a izafe edilen bir takım yanlışları kabul etmeyeceğiz. Kur'an Allah'ı nasıl tanıtıyorsa biz öyle tanımaya çalışacağız. Yine Allah-u Teala hayatın her bölümünde Kuddüs'tür. Yani Allah bizim hayatımızın her bölümünde noksanlıklardan, eksikliklerden uzaktır. Hak ve temizdir, lekesizdir. Biz böyle kabul edeceğiz. Yani Ramazan ayında Allah mübarektir, Kuddüs'tür. Ama Ramazan'ın dışında Allah-u Teala'nın Kuddüs'lüğünü biz devam ettirmezsek Allah korusun hayatımızda bir ikilem başlıyor demektir. Mesela camide Allah mübarektir, Kuddüs'tür. Ama caminin dışında Allah-u Teala'nın Kuddüs özelliğini kabul etmeyecek olursak hayatımızda yine bir ikilem, bir şirk başlamış demektir. Yani hayatın her bölümünde, her biriminde, her mekanizmasında Allah-u Teala Kuddüs olacak. Allah-u Teala'yı eksiksiz olarak kabul edeceğiz. Hayatın her bölümünde Allah'ın kanunlarını kabul ettiğimiz zaman, Allah'ın yasalarını, kurallarını, prensiplerini, ilkelerini kabul ettiğimiz zaman Allah bizim hayatımızda Kuddüs olacaktır. Cuma suresinde ve Haşr suresinde Melik isminden sonra Kuddüs ismi geliyordu. Allah vahiy ve peygamber göndererek insan hayatına müdahale ediyor, dilediği peygamberi seçer, dilediğine de hükmü veriyordu. Allah-u Teala yeryüzünün kralları gibi bir takım eksikliklerle, zaaflarla, ayıplarla dolu değildir. Yine Neml suresinde, Neml suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala yeryüzünün krallarını anlatırken şöyle buyuruyor. İnnel muluke izâ dehalû karyete. Yeryüzünün kralları, hükümdarları bir beldeye girdikleri zaman, bir şehre girdikleri zaman orayı ifsad ederler, fesat ederler. Zaten biz bu fesadı günümüzde yaşıyoruz. Krallar girdiği zaman, Allah'ın dışında melikler hayata karıştığı zaman, onlar hükümran olduğu zaman hayat felç oluyor, hayat ifsad oluyor, fesat oluyor. Ekonomik hayat fesat oluyor, siyasi hayat fesat oluyor, toplumsal hayat fesat oluyor, ailevi hayat tamamen fesat oluyor. Eğitim müesseseleri fesat oluyor, yani hayatın bütün birimleri, bütün bölümleri artık fesat olmaya başlıyor. Yine Allah-u Teala'nın Kuddüs ismi paklık ve temizlik ifade ediyor. Biz hayatımızı da, fikirlerimizi ve itikadımızı da temizlememiz gerekiyor. Yani Allah'ın Kuddüs ismi bizim hayatımızda tesir edecek. Nasıl tesir edecek? İnancımızı, düşüncemizi, kalbimizi, akidemizi, değer yargılarımızı temizleyeceğiz. İlk inen ayet-i kerimelerde Müddessir suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyuhel müddessir, kum feenzir, ve rabbeke fekebbir, ve siyabeke fetahhir, ve rüzze fehcur. Ey örtüye bürünen peygamber, kalk, insanları uyar, Rabbini tekbir et, Rabbini büyükle ve elbiseni temizle. Elbiseni temizle, ve siyabeke fetahhir ifadesini tefsircilerimiz kalbini temizle, düşüncelerini temizle, fikrini temizle, inancını, akideni temizle anlamındadır. Ve rüzze fehcur, bir de pisliklerden terk et. Müşriklerin düşüncelerinden, müşriklerin fikirlerinden, onların değer yargılarından, onların bir takım vasıflamalarından sen uzaklaş kesinlikle, onları terk et diyor. Yani Müslüman inancını, akidesini, kalbini temiz tutacak. Çünkü Allah-u Teala hiçbir insanın göğüs boşluğunda, göğüs kafesinde iki tane kalp yaratmamıştır. Yani insanın göğüs kafesi çöp tenekesi gibi değildir. Her düşünceyi, her fikri, her sevgiyi, her nefreti veya her korkuyu Müslüman her saygıyı kalbine atmayacak. Kalbinde sadece Allah'a yer verecek. Allah'ın dışında kimseye yer vermeyecek. Allah'a yer verecek. Allah'ın müsaade ettiği kimselere veya şeylere, Allah-u Teala fikirlere, düşüncelere, değer yargılarına Müslüman yer verecek. Eğer biz her şeyi sevmeye çalışırsak, her düşünceye ve inanca açık olursak, hepsini kabul edersek, hepsine inanırsak, o zaman kalbimizde her şeyi bulundurmuş, kalbimizi çöp tenekesine çevirmiş oluruz, kalbimizi temizlememiş oluruz. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاهِرِينَ Allah Teala tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Günahlarından, yanlış düşüncelerden, cahili düşüncelerden temizlenenleri Allah Teala sever. Yine Allah Teala'nın Kuddüs ismi bizim ibadetlerimizde de tesirini göstermesi lazım. Yani ibadetlerimiz temiz olacak. İbadetlerimizi sadece Allah'a has kılacağız. İbadetlerimiz başıyla, sonuyla, ortasıyla tamamen Allah'a ait olacak. Allah'ın gösterdiği şekilde, Allah'ın öğrettiği şekilde olacak. Beyyine suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ Halbuki insanlar dini halis olarak Allah'a ait kılmakla, dini Allah'a halis kılarak ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Yani biz ibadet edeceğiz. Bugün bütün insanlar ibadet ediyor. Ama müminlerle müşriklerin farkı, onlar dini Allah'a halis kılmadan, yani ibadetlerinde bir temizlik, ibadetlerinde bir saflık yok onların. Onlar ibadet ediyorlar ama hem Allah'a ibadet ediyorlar, hem de Allah'la beraber başka tanrılara, başka meliklere ibadet ediyorlar. Bundan dolayı Rabbimiz onların ibadetlerini kabul etmiyor, onların ibadetlerinde şirk olduğunu söylüyor. Yani ibadette onlar şirke düşüyorlar. Ama Müslüman Allah'ın dinini Kur'an'dan öğrenir, böylelikle sadece ve sadece Allah'ın dinini yaşar, böylelikle halis bir şekilde dini Allah'a ait kıldığı için, muhlis bir şekilde dini yaşadığı için Allah'a gerçek anlamda ibadet etmiş demektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde İnnallâhe tayyibun la yakbelu illa tayyiben. Allah tayyiptir, Allah temizdir, Allah temizleri sever ve ancak Allah-u Teala temiz olan şeyleri kabul eder. Yani inançlarımızda, düşüncelerimizde, değer yargılarımızda temiz olan şeyleri Allah-u Teala kabul eder. Yine ibadetlerimizde tayyiplik varsa, ibadetlerimizde temizlik varsa Allah-u Teala o zaman onları kabul edecektir. Bir takım cahiliye pislikleriyle donanmış olan ibadetler varsa, düşünceler ve değer yargıları varsa Allah-u Teala bizim fikirlerimizi, inançlarımızı, akidelerimizi ve ibadetlerimizi kabul etmeyecek. Zümer suresinde Allah-u Teala inancı kirli olan, inancı pis olan kimselerin cehenneme böyle gruplar halinde sevkiyat yapıldığından bahseder. Daha sonra da 73. ayet-i kerimede müminlerin cennete sevkiyatından bahseder. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Rablerinden gerçek anlamda takva edenler, yani Rablerine gerçek anlamda saygı duyan insanlar, Allah'tan gerçek anlamda korkan insanlar, o gün cennete grup grup, öbek öbek sevk edileceklerdir. Hatta اِذَا جَاءُوهَا, cennete geldikleri zaman, فُتُحَتْ اَبْوَابُهَا, cennetin kapıları o insana açılacaktır. O müttaki insana açılacaktır. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, cennetin bekçileri diyecekler ki, selamun aleyküm tıbtum. Allah'ın selamı, esenliği, barışı sizin üzerinize olsun. Tıbtum, siz güzel yaşadınız, hoş yaşadınız, temiz yaşadınız. İnancınız, akideniz, ibadetleriniz, hayatınız temizdi. Bireysel hayatınız temizdi, ailevi hayatınız temizdi, sosyal hayatınız temizdi, ekonomik hayatınız, siyasi hayatınız temizdi. Siz temiz yaşadınız, bu dünyada da temiz olacaksınız. فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ, hadi ebedi kalmak üzere Allah'ın cennetine girin bakalım diyecekler ve onları Allah'ın selamıyla, esenliğiyle ve tayyip bir şekilde Allah'ın cennetine koyacaklar. İşte biz Allah-u Teala'yı hayatımızda yegane melik kabul edeceğiz. Allah-u Teala'yı Kuddüs kabul edeceğiz. Sadece yetkili olarak Allah-u Teala'yı kabul edeceğiz. Allah-u Teala'yı bütün beşeri vasıflandırmalardan, bir takım eksikliklerden tamamen uzak tutacağız. İnsanların Allah'ı tanıdıkları gibi biz tanımayacağız cahil insanların. Çünkü bazı insanlar Allah-u Teala'yı hayatlarının belli bir bölümüne karıştırıyorlar. Diğer bölümlerine karıştırmıyorlar. Ya Rabbi sen Ramazan'a karış, sen camiye karış, sen mübarek gecelere karış. Onun dışında benim hayatıma karışma diyor insanlar. Veya emeklilikten sonraki hayatıma, haçtan sonraki hayatıma karış ama hayatımın diğer bölümlerine karışma diyorlar. İşte biz bütün bu tanımlamalardan, bütün bu vasıflardan Allah-u Teala'yı uzak tutuyoruz. Allah-u Teala'nın selamı, hidayeti sizlerin üzerine olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.